İyi akşamlar sevgili Artı Televizyonu izleyicileri. Tarihin Peşinde programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta geçtiğimiz haftanın önemli bir tarihsel dönemecinin arka planına bakmaya karar verdik. Aslında birkaç haftadır bunu yapıyoruz aralıklı olarak da olsa. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin 75. yıl dönümü. Aynı zamanda şu anda Avrupa'nın doğu yakasında sürmekte olan bir savaş bağlamında da bizi tarihsel hikayeyi bir kez daha mercek altına almaya yönelten bir faktördü. Özellikle savaşın bitişinin günü olarak kabul edilen 8-9 Mayıs 1945'in 75. yıl dönümünde bazı Avrupa ülkelerinde bu günlere yönelik tepkiler, örneğin İngiltere'de belli grupların 9 Mayıs Sovyetler Birliği'nin zafer günü yerine zaferin üstünü çizerek utanç günü şeklinde bazı logolar hazırlaması, bunları yaygın bir şekilde kamusal alanda paylaşması ya da Almanya'daki anmalarda Sovyetler Birliği'ne, Kızıl Ordu'ya dair simgelerin aynen Rusya ve Ukrayna bayrakları da katılarak bu yasaklara kamusal alanda görülmez hale getirilmeye çalışılması veya Ukrayna'da savaş döneminin önemli sembollerinin, Kızıl Ordu kahramanlarının heykellerinin ortadan kaldırılmaya çalışılması veya Taz gibi sol bir yayının savaşı aslında Stalin çıkarmak istemişti de Hitler bu adımı atarak Stalin'i elini rahatlattıya kadar giden revizyonist yaklaşımları tarih yazımı açısından bize çok anlamlı geldi. Son olarak Putin'de karşı bir hamleyle siz Sovyetler Birliği'ni Holodomor'la kusuşlardınız. Şu anda Ukrayna'ya karşı yürüttüğünüz ambargo ile asıl siz Holodomor'u yapmaya çalışıyorsunuz diyerek bu ters yüz etme eylemine kendi cephesinden bir katkıda bulundu. Bu geniş açıklama bölümünden sonra bize bu programda eşlik edecek, önderlik edecek, bizim bilmediğimiz konularda bizleri aydınlatacak çok değerli bir akademisyen konuğumuz takdim etmek istiyorum. Doktor Harun Yılmaz karşımızda. Kendisi İngiltere'den bağlanıyor. Bize hoş geldiniz Harun Hocam.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Harun,
çok mutluyum.
Çok teşekkür ederiz. Biz de onur duyduk programa katılmayı kabul ettiğiniz için. Çünkü Harun Hocam'la tanıştığımda bana ana konusunun bu olmadığını ısrarla belirtti. Ben kendisine özel olarak ricada bulundum. Harun Yılmaz Hocam tarih, ulusal kimlikler, siyasi propaganda gibi konularda bölgesel bir uzman. Hangi bölge? Eski Sovyet coğrafyası diye bizim tarif ettiğimiz Orta Asya, Ukrayna, Kafkasları içeren bir geniş coğrafyanın özellikle milliyetler, uluslaşma akımları gibi bir laboratuvar niteliğinde saydığımız o coğrafya konusunda bir uzman. Yüksek lisans ve doktorasını Oxford Üniversitesi'nden aldı bildiğim kadarıyla hocam. Harvard'da ve British Academy'de araştırma görevlisiydi ama şu anda herhangi bir üniversite bünyesinde çalışmadığını biliyorum. Son kitabı da Sovyet Tarih Yazımında Ulusal Kimlikler, Stalin Yönetiminde Ulusların Yükselişi diye Türkçeleştirdiğim ama İngilizce bir yayın, 2015 tarihinde yayınlanmış. Çok bu kısa bir tanıtım. Kendisini tanımak için size de çaba düşecek. Ama bu haftaki konumuz 75. yılında 2. Dünya Savaşı. Belki bir alt başlık olarak mitler, gerçekler diye biraz popüler bir temada katacağız diye ümit ediyorum. Kendisinin bize yapacağı katkılarla. Erdoğan'la size söz vermeden hocam, Erdoğan Aydın'la da sizi tanıştırmış olayım. Erdoğan
Merhaba,
Aydın
hoş geldiniz.
Da belki hoş açış bulduk, babından birkaç söz söylemek ister. Ondan sonra hocama bırakacağız sözü.
Bu 9 Mayıs üzerine gerçekten de zaten önceki 10 yıllarda da görülen bir durum vardı. Popüler kültür araçları olsun, akademik yayınlar olsun sürekli olarak aslında zaferi Sovyetler Birliği'nden çalma, sanki Sovyetlerin hiçbir katkısı olmamış gibi anlatan, Hitler'le işte Stalin'i aynı kefeye yerleştiren bir yayıncılık. Özellikle Amerikan merkezli olarak üretilen yayın, sinema ve benzeri şeylerde sadece Amerikalılar gelmişler ve Avrupa'yı kurtarmışlar. Sonraki dönemde de inşa etmişler üzerinden bir şey var. Dolayısıyla Sovyet katkısı, vurgusu hep kapitalist dünyada, sağ dünyada sürekli bir rahatsızlık konusu olmuş ve onu olabildiğince flulaştırmaya çalışmışlar. Aslında bir soğuk savaş söylemi. Çünkü Sovyet katkısının belirginleşmesi soğuk savaşın ideolojik dayanaklarını da ciddi anlamda hırpalayacaktı. Fakat özellikle Rusya'nın üstelik geçmiş Sovyet mirasını da reddeden, alenen reddeden, gerek Ukrayna özgürlüğünde gerek diğer meselelerde reddeden ve onun akabinde de Ukrayna'yı işgal etmesi sonrasında bu mesele daha da güncelleşti. Bir taraftan Putin Avrupa ile bağ kurmak için tekrar yeniden bu 9 Mayıs Sovyet vurgusuna geri dönmeye çalışırken tam tersine karşı tarafta da ısrarla Rusya'yı kötü bir imaja çevrilmiş olan eski Sovyetler Birliği ile özdeşleştirip ve toptan tarihten silmek. Dolayısıyla gerçekten ister mitler gerçekler, ister belki iki tarafı da memnun etmeyecek şeyler de söyleyebileceğiz arada. Ama her halükarda bu meselenin konuşulması, dünyaya daha soğukkanlı bakmak, barışı daha sağlıklı savunabilmek, faşizm ve benzeri ideolojilerin hayat damarlarına karşı da bir pozisyon olmak için önemli diye düşünüyorum. Tekrar Harun Hocam'a hoş geldin diyorum.
Bunlar tabii bugüne dair sözler ama tarih yazımının nasıl oluştuğu gerçekten gözümüzün önünde akmaya başladı. Bir yıl öncenin kahramanları bugünün hainleri oldu. Bir yıl öncenin kötü kurumları, NATO bugün kurtarıcı kurumlar oldu. Geçen yıl kahramanca karşılanan Kızıl Ordu bugün yok canım aslında onlar tecavüz ediyorlardı Alman şeylere, kurtardıkları halklara şekline dönüştü ki üstelik sol içinden de buna benzer saptırıcı yorumlar var ama biz bütün bunları unutuyoruz şimdi. Belki de gerçekler böyleydi. Onu da bilmiyoruz. Hocam şimdi bize tarihsel hikayede önderlik edecek. Buyurun hocam size bırakıyorum. Nereden başlamak isterseniz, nereden başlamak anlamlı ise buna size bırakıyorum. Buyurun söz sizde.
Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben dediklerinizi dikkatle dinledim. Doğru diyorsunuz. Bu ben katılıyorum dediklerinize ki bu 9 Mayıs Zafer Günü'nün ve Sovyetlerin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının yenilmesinde katkısı. Bunlar Soğuk Savaş döneminde tabii tarih yazımına siyaset etki ettikçe bunların Sovyetlerin katkısı bazı tarihçiler tarafından daha olduğundan daha az gösterilmiş olabilir. Doğru. Daha çok popüler esasında kültürde Amerikan filmlerinde tabii Amerika'nın kültürel hegemonyası sayesinde televizyonları biz bile Türkiye'de açtığımız zaman sanki savaş Amerikalılar, İngilizler kötü Almanlar arasında olmuştu gibi bir resim ortaya çıkıyor. Sovyetler bu resmin içerisinde pek yok gibi. Tabii akademik yazımda bu tam böyle değil. Sovyetlerin katkısı akademik yazımda benim en azından bildiğim İngilizce akademik literatürde var. Sovyetlerin daha çünkü bu Sovyet Türklerin savaşa 41'de Almanların saldırısıyla girişinden sonra 45'e kadar olan dönem, 4 yıllık dönemde ilginç şeyler oluyor. Bu tarihçiler açısından bazı orada soru işaretleri var ve tarihçiler bu soru işaretlerini, soruları cevaplamak için Sovyetlerin savaş dönemindeki performansını ellerinden geldiğince inceliyorlar. 91'den sonra arşivler açıldıktan sonra da 91'den sonra epey çalışmalarda oldu. Yeni nesil literatür ortaya çıktı. Şimdi Soğuk Savaş döneminde tabii şöyle bir paradigma problemi var. Savaş eğer özgür halklar ve demokrasilerle diktatörler arasında oldu ise o zaman Sovyetler Birliği de bir diktatörlük ise biz, yani batıdan bakınca buna, biz diktatörlerle mi işbirliği yaptık durumuna düşüyor batı söylemi. Buradan da çıkabilmek için Sovyetlerin bir nevi biraz resim dışına çıkması gerekiyor ki özgür demokrasiler diktatörlere karşı söylemi, iyi ve kötü söylemi kendi içinde tutarlı olsun. Şimdi ikinci dünya, tabii bu Soğuk Savaş dönemindeki söylemi kendi içine tutarlı olması için tercih yapılan tercih. Fakat bence 91'den sonra İkinci Dünya Savaşı ve 9 Mayıs Zafer Günü konusunda başka bir problem ortaya çıktı. Daha 1991'den önce olmayan bir problem. Problem şu: savaş, Sovyetler Birliği bir ulus devlet değil. İdeolojisi milliyetçilik olan ulusal kimlik temelli bir devlet değil. Onun tersine enternasyonel bir ideolojiye sahip, söylemi enternasyonel olan, artık Türkçesi onun, uluslararası desem tabii tam düşmüyor ona, enternasyonel olan bir ülke. 9 Mayıs Sovyet halklarının bir zaferi idi 91'den önce. Çünkü farklı farklı milletlerin zaferi kazanmak için çocuklarını, oğullarını, kızlarını gönderip feda ettikleri toplamda 26 milyona yaklaşan Sovyet vatandaşının öldüğü bir savaş. 91'den sonra bu enternasyonel söylem haliyle ortadan kalktı. Çünkü Sovyetler Birliği ortadan kalkınca yerini ayrı ayrı ulus devletler aldı. Bu noktada bir nevi bu enternasyonel söylemin ve enternasyonel zaferin bir nevi uluslaştırılma süreci başladı. Herkes kendine göre bunu millileştirmeye, uluslaştırmaya başladı. Yani Ruslar bunu bir nevi Ruslaştırmaya, işte Ermeniler Ermenileştirmeye, Gürcüler, herkes kendisine göre millileştirmeye başladı bugünü. Bir milli zafer günü haline getirmeye başladı biraz. Böyle olunca tabii dominant söylem, bir de Moskova'daki zafer merasimleri, askeri geçitler, onlar tabii çok daha güç, nasıl söyleyeyim, daha etkileyici ve daha güçlü o söylem ve o imaj. Böyle olunca bu 9 Mayıs sanki bir enternasyonel bir ideolojinin, enternasyonel bir ordunun ırkçı, faşist bir orduya karşı mücadelesi yerine daha çok Rusların bir zaferi gibi gözükmeye başladı. Rus olmayan bazı ülkeler, yani Ruslar Rusya dışındaki öbür ülkeler tarafından.
Evet.
Bu bir tabii reaksiyon doğuruyor. Şimdi bunun birden fazla kötü tarafı, çünkü şöyle söyleyeyim, mesela Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkelerde bu ülkelerin söylemden, bu zafer söyleminden kendilerini eğer çıkartırlarsa, bu sefer sanki Almanya'nın tarafında veya nötr bir duruma düşüyorlar. Tarih de böyle değil. İşler karışmaya başlıyor. Hı hı. Yani eğer bu herkesin bunu millileştirme 91'den sonra bu millileştirme dalgasına girersek eğer, evet, işler karışmaya başlıyor. O yüzden Doğu Avrupa'nın da durumu bundan biraz farklı tabii. Yani burada bir eski Sovyet Cumhuriyetleri var. Bunlar Rusya'nın 9 Mayıs zafer günü ve söylemini takip ediyorlar ve ona göre kendi siyasetlerini bir nevi şekillendiriyorlar. Ama Doğu Avrupa, Macaristan, Çekoslovakya, efendim Polonya, Baltık ülkeleri bu açıdan eski Sovyet Cumhuriyeti ama biraz farklı. Hı hı. Buralardaki reaksiyon eski Sovyet Cumhuriyetlerinden daha farklı. Hı hı. Onlar 91'den beri olan söylem, evet biz Nazilerin işgalinden Sovyet ordusu kurtuldu. Fakat bir kötü gitti, öbür kötü geldi. Hı hı. Biz de arada kaldık, evet, gibi bir söylem.
Evet.
Burada eski Sovyet anıtları var tabii bütün Doğu Avrupa'da. Berlin'de var, Macaristan'da var, Budapeşte var, Budapeşte var vesaire. Bu anıtlar bir yandan aşırı sağcıların hedefi olabiliyor. O bölgedeki, o ülkelerdeki milliyetçilerin hedefi olabiliyor. Hı hı. Bir yandan da bu Sovyet kimliği ne kadar, ya da Sovyet zaferi, internasyonel zafer ne kadar Ruslaşırsa Rusya'da, bu sefer buralardaki ülkelerde de bunlar Sovyet değil, bunlar esasında Rus'tu deyip anti-Rus söyleminin, evet, de hedefi oluyorlar.
Evet. Özellikle Ukrayna'ya saldırısı ile birlikte böyle bir ihtiyaç da var artık zaten. Hakikaten Batı dünyası değil mi Erdoğan? Sırtından bu İkinci Dünya Savaşı suçluluğu, borçluluğunu atabilmek için bu Ukrayna Savaşı'nı kullanarak, biliyorsun hem NATO'da bir vaftiz olma hali ortaya çıktı. NATO'nun niye kurulduğundan kurulduğu unutuldu. NATO'nun yıllardır silahlanma vesaire veya işte diğer araçlarla Sovyet sistemi nasıl sarmaladığı unutuldu. Ya NATO olmasaydı Rusya şunlara da saldırırdı demek ne kadar ihtiyaçmış, önemli bir kurummuş oldu. Bunu işledik bir şeyde. Hocamın buraya kadar söylediklerinde bir katkın olur mu? Olmazsa şeye geçelim. Hakikaten ne oldu? Yani gerçekten ne oldu İkinci Dünya Savaşı'nda ki bugün ters yüz edilmeye çalışılan ne? Onu daha iyi anlasın izleyicilerimiz. Buyur, var mı söyleyeceğim?
Yani buna dair şunu paylaşmak lazım. Birincisi savaşın sorumluluğunu, savaşın çıkış sorumluluğunu da mümkün olabildiğince Nazi Almanya'sı kadar Sovyetler Birliği'nin, evet, sırtına atmaya çalışmak. Hı-hı. Aslında başta İngiltere olmak üzere, daha sonra ABD, aslında savaşın bu kadar rahat patlak vermesini, Nazilerin bu kadar keyfi bir şekilde başta Versay olmak üzere, hı hı, diğer bir dizi anlaşmayı ihlal edebilmesini, silahlanma yasağını delebilmelerini, hı hı, Milletler Cemiyeti'nin Cenevre Sözleşmesi'nden dışarı çıkabilme rahatlığını, işte Locarno Anlaşması'nı ihlal edip alenen Ren bölgesini silahsızlandırılmış Ren bölgesini işgal etmeleri ve oradaki işte maden ve ağır sanayi birikimini kendi silahlanması için kullanmalarını sürekli görmezden geldiler. Avusturya'nın ilhakını görmezden geldiler. Önce Sudet bölgesi, arkasından bütün Çekoslovakya'nın ilhakını görmezden geldiler. Buradaki niyeti olabildiğince deşifre etmek lazım. Çünkü beklenti hep şuydu ki bunlar nasıl olsa Sovyetler Birliği'ne yönelecek. Çünkü Nazilere bizim yaramaz çocuğumuz, bizim tasfiye edemediğimiz kendi komünistlerimizi, sendikacılarımızı, hak mücadelecilerini kendi ülkesinde önce temizleyerek bizi rahatlatan, arkasından da nasıl olsa işte önce Japonya ile sonra İtalya ile kurduğu Antikomintern Pakt zaten isminden de belli. Nazizmin ve faşizmin keza Japon militarizminin ana söyleminin de antikomünist olduğu anımsanacak. Nasıl olsa bu iş Sovyetler Birliği'nin yıkımına gidecek.
Evet.
Sonuçta biz bu yaramaz çocuğumuz ateşten kestaneleri kaldırdıktan sonra nasıl olsa yeterince yıpranmış olacak. Ondan sonra biz hakkından geliriz diye düşündüler.
Evet.
O yüzden gittiler ondan mesela Münih Anlaşması yaptılar. Chamberlain dönüp Londra'da uçaktan indiğinde size barış getirdim diye adeta Münih Anlaşması'nı ve aslında Nazizmin daha özgüvenle adeta İngiltere'den, Fransa'dan vize almış olarak. Zaten o sırada henüz daha savaşın başlamasında Amerika biraz uzakta, dışarıda duran bir güç. Dolayısıyla adeta sırtını sıvazlayan, onun bütün ihlallerini meşrulaştıran bir pozisyonla aslında savaşın niçin başladığı meselesi, Nazilerin niçin bu kadar rahat silahlanabildiklerini, hak ihlal edebildiklerini, asıl sorumluluğun kendilerine ait olduğunu gizleyen bir anlatı, bir söylem geliştirdiler ki bu mesele gerçekten
çok önemli,
sonraki süreci anlamak açısından da önemli. Yoksa ben şeye katılıyorum hocamın, Doğu Avrupa'nın ruh halinin niçin işte kapitalist teze bu kadar rahat entegre olduğunu veya Ukrayna'nın, ki Ukrayna'da tabii özel olarak o şey parantezini açmak lazım. Ukrayna'da ciddi bir faşist işbirlikçilik meselesi de var ama yani buradaki şeyi de anlayan bir yaklaşım. Çünkü dönemin Sovyet politikasının da dönem dönem internasyonel ve sosyalist ilkelerden uzaklaşıp reel politika, nüfuz alanları vesaire gibi alanlara kaydığını da daha sonra zaten konuşacağız zannediyorum.
Çok doğru hatırlatmalar bunlar. Çünkü ne zaman bu konu açılsa bana hemen Molotov-Ribbentrop paktı hatırlatılır ama kimse Münih Anlaşmasını hatırlamaz bilmez yani, veya İngiliz politikacılarının hakikaten Almanları kullanarak Sovyetler Birliği'ni devreden çıkartma hissiyatını ve bunun
kendi dayattıkları Versay Anlaşması'nı devreden çıkartmasını.
Çok doğru söylüyorsun. Ve Stalin'in bu İngiliz politikalarına karşı hissiyatını ve o endişelerini, bunlar bizi boğmaya çalışıyorlar, bunların esas hedefi biziz fikriyatını nasıl Stalin'in hem parti içi konuşmalarında hem bu Ribbentrop Anlaşması'na giden yolda nasıl onu şekillendirdiğini hiç konuşmazlar. Ama yine bir şey söyleyeceksin galiba. Buyur.
İki faktör daha var bu süreçte. Belki hocam zaten girecektir ona. Bu dönemde Sovyetler Birliği iki çok ciddi atılım yaptı. Bir, Nazilerle Sovyetler arasındaki ülkelerle sınırların dokunulmazlığı ve barışı güvence altına alan anlaşma yapmaya çalıştı. Israrla İngilizlerin engellemesi, özellikle İngilizler. Akabinde Fransa ve İngiltere ile aynı anlaşmayı, çünkü onlar Polonya'nın da müttefikiydiler. Polonya'ya yönelik bir saldırıyı savaş nedeni sayacakları söylemi giderek şey yapıyordu. Gelin bir anlaşma yapalım diye onu da ısrarla reddettiler. Dolayısıyla sürecin taşları adeta döşendi.
Evet, yani hocama bırakalım onları ama yani Finlandiya'nın hani o anlaşmaları belli bir liman isteğini falan reddederek çıkmazı sokması acaba istilayı gerektiriyor muydu gibi hani sorunları da unutalım, şey yapalım. Hocam buyurun, yani savaşı kim başlattı veya Erdoğan hocamın çok haklı olarak hatırlattığı gibi yoksa Sovyetler Birliği'nin aymazlığı mı neden oldu bunlara? Yani Hitler aslında hiç niyeti yoktu, Lebensraum bilmem ne gibi ideolojileri sadece kağıt üstünde kalacaktı da Sovyetler Birliği'nin işte ona açtı, ne diyelim, avansla mı bu cesareti buldu? Öncelikle buradan bir yol alalım isterseniz. Buyurun.
Eksik olmayayım. Yok, ben dediklerinize tabii katılıyorum. Şimdi ben eklemeler yapıyorum burada. Şimdi birkaç ekleme yapmak istiyorum. Birincisi, evet, 30'lu yılların ikinci yarısında dünyada hakikaten birden fazla kriz var. Birincisi tabii İspanya'da iç savaş var, Avrupa'da mühim bir ideolojik bir çarpışma aynı zamanda. İkincisi Uzak Doğu'da Japonya'nın Mançurya'yı işgali, İtalya'nın Habeşistan'ı işgali, evet, gibi. Avrupa dışında da gelişmeler var, silahlı çatışmalar, savaş bir nevi. Yani İkinci Dünya Savaşı ne zaman başladı sorusu esasında ilginç bir soru. Ne zaman başlayabilir diye. Çünkü o zamanki Sovyet yazıları, Sovyetlerde basılmış yazılara, kitaplara ya da Stalin'in demeçlerine filan baktığımız zaman onlar savaşın zaten başladığını düşünüyorlar. İkinci emperyalist savaşı, emperyalizm, dünyayı paylaşım savaşı başlamıştır diye olaya bakıyorlar. Şimdi ikinci nokta, Doğu Avrupa'daki ülkeler şimdiden çok farklılar. Polonya olsun, Macaristan olsun, Romanya olsun, buralarda diktatörlük, otoriter rejimler var ve milliyetçilik yükselen siyasi bir ideoloji bu ülkelerde. Romanya'da işte monarşi var, krallar, ama orada aşırı sağcılar da çok güçlü aynı zamanda. Macaristan aynı şekilde sağ bir diktatörlük tarafından yönetiliyor. Polonya 26'da askeri darbeden sonra, Pilsudski'nin darbesinden sonra demokrasi pek biraz da diyemeyeceğimiz bir ülke. Ve bunların da Hitler'in iktidara gelmesinden sonra bu ülkeler de Almanya'ya yaklaşıyorlar. Polonya mesela, hı hı, o zaman Pilsudski öldükten sonra Polonya'yı idare eden ileri gelen isimlerden bir tanesi Albay Beck vardır mesela. Bu Göbels'le birlikte Bavyera dağlarında domuz avına çıkarlar mesela. El kele kol koladırlar. Şimdi ve hani Almanya eğer Sovyetlere karşı saldırırsa bunlarda potansiyel müttefikler Almanya'nın yanında yer alacak. Ve hakikaten de realitede de biraz öyle oluyor. Slovakya, Romanya Alman ordusuna birlik gönderiyorlar. Romanya ordusu Odessa'ya doğru hareket ediyor savaş başladığı zaman, oraları işgal ediyor. Böyle bir Doğu Avrupa'nın da böyle bir durumu var. Onlar da çok pürüpak değiller. Tabii sizin de yaptığınız gibi, değindiğiniz gibi Ukraynalı milliyetçiler var. O dönemde iki savaş arasında biraz yeraltı örgütleri, Polonya'da, Çekoslovakya'da Almanların da biraz desteklediği, Alman gizli istihbaratının yine temasta olduğu örgütler var. Ukraynalı milliyetçi örgütler. Bunlar da Kızıl Ordu geri çekilip Alman ordusu Sovyetlere girdiği zaman bunlar da tabii birlikte Sovyet topraklarına giriyorlar. Şimdi savaşın başlamasıyla alakalı olarak bu Ribbentrop-Molotov paktı ile alakalı olarak evet böyle bir suçlama var Sovyetlere karşı. İşte siz el sıkıştınız Hitler'le ve Polonya'yı bölüştünüz. Savaş da böylece başladı diye. Fakat dediğiniz gibi bunun bir yıl evveli var. Münih konferansı burada. O zaman İngiltere'deki ve hatta Sovyetler'deki ve İngiltere'deki gazetelerde çıkan esasında karikatürler çok ilginç. Bir Sovyet meşhur karikatürü vardı yanımda, şimdi kopyası yok. Alman Hitler işte Goebbels falan, bunlar böyle bir askeri aracın üzerinde bir çatal yol ayrımına geliyorlar. Bir trafik işareti bir batıyı gösteriyor, öbürü doğuyu, Sovyetleri gösteriyor. Hemen trafik işareti yanında da Fransız ve İngiliz başbakanları polis üniformalarında bu tarafa doğuya gidin, doğuya gidin diye işaret yapıyorlar. İngiliz karikatürleri var dönemde. Kolektif güvenlik söylemini İngilizler, Fransızlar bunu konuşuyorlar, fakat o kolektif Avrupa güvenliği içinde Sovyetler yok. Evet. Sovyet Dışişleri Bakanı Litvinov o bir duvar örüyor İngilizler, Fransızlar. İşte o duvarda bir tuğla yok. Oradan başını çıkarmış. Burası boş kaldı yoldaş diye. İngilizlere, Fransızlara hani bizim yerimiz burada boş, bizsiz evet. Kolektif güvenlik olur mu Avrupa'da diye. Şimdi Münih konferansında Sovyet delegasyonu, Sovyetlerden kimseyi çağırmıyorlar. Mussolini orada, Hitler orada, İngiliz ve Fransız başbakanları orada efendim. Ama Sovyetler yok ki Avrupa'nın en büyük ordusu. O zaman takribi olarak 5 milyondan fazla, artık 41'de 5,5 milyona ulaşır da ülke olarak önemli bir ülke, önemli bir paydaş, Avrupa güvenliğini tesis etmek için orada olması gereken bir ülke. Fakat bunu Sovyetleri çağırıyorlar, onun yerine Hitler'le görüşmeyi, Mussolini'yle görüşmeyi ve bunlara bir pay vermeyi tercih ediyorlar. Onlarla el sıkışmayı tercih ediyorlar İngilizler, Fransızlar. En büyük dertleri savaşın batıda çıkmaması. Tabii Birinci Dünya Savaşı esasında İngiltere'de ve Fransa'da bence çok görece olarak çok kayıplara yol açmış bir savaş. Yani tekrar yeni bir savaşın ideolojik ve jeopolitik endişelerin dışında üçüncü bir faktör olarak yalnızca bir not olarak eklemek istiyorum. Bir daha büyük bir Avrupa'da büyük bir savaş insanların arasında da popüler değil. Çünkü Birinci Dünya Savaşı hakikaten göreceli olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan daha fazla İngiltere'de ve Fransa'da belki de can yakmış bir savaş. O yüzden siyasetçilerin o noktada aman bu ateş bize doğru gelmesin de nereye giderse gitsin gibi bir kaygıları da var. İdeolojik bakış açısı doğru, o da var. Jeopolitik hesaplamalar, o da var. Bu üçüncü bence nokta da mühim. Siyasetçiler çünkü tabii popüler olmayan şeyleri yapmazlar. Genelde seçim zamanı çünkü hesap sorulur. Bu açıdan da böyle bir endişe de var. Ama işte Ribbentrop ve şunu da ekleyeyim, Sovyetlerin esasında Münih'te çağrılmamasına rağmen Çekoslovak krizinde önerdikleri bir çözüm var. Diyorlar ki Biz Kızıl Ordu'yu Çekoslovakya Almanya sınırına bir güç olarak yerleştirelim. Bu şekilde Almanya'nın yayılmacı politikası, militer politikasını bu şekilde set çekelim. Niye? Çünkü ebeveynli İngilizler ya da Fransızlar Çekoslovakya'yı korumak için ordu göndermeyecekler.
Evet.
Hitler'in de yayılmacı Doğu Avrupa'daki siyasetini biz ilk baştan bu şekilde önlemiş oluruz. Bir Almanya'nın artan
devam edin hocam.
Kurarak set çekmiş oluruz.
Evet. Özür dilerim. Evet. Sesiniz kesildi ama hocam.
Sesim.
Arkadaşlar belki yeniden yaparken bir şey söylemek ihtiyacı duydum. O sırada Polonya topraklarından geçirecek değil mi? Yani ordularını ve ona da Polonya evet, izin vermiyor aslında böyle bir şey yapılmasına.
Romanya ya da Polonya üzerinden geçirmesi lazım. Çünkü o zaman Sovyetlerin Çekoslovakya ile doğrudan sınırı yok. Kızıl Ordu'nun birkaç tümeni bu iş için hazırlanıyor ve sınırın Sovyet tarafında teyakkuzda duruyorlar. Ama bunu Doğu Avrupa'daki ülkeler Sovyet biz hegemonyasına gireriz endişesiyle Sovyetlere fazla alan açarız endişesiyle ve ideolojik endişelerle tabii çünkü bunlar buna karşı çıkıyorlar. Pek bu teklifi tatsız buluyorlar. İngiliz ve Fransızlar da Doğu Avrupa'daki yakın oldukları Romanya ve Polonya'ya bu konuda yeterince baskı yapıp bunu kabul edin, bu şekilde Hitler'e set çekelim demiyorlar.
Evet.
İşte Hitler de Münih'te anlaşmayı tercih ediyorlar. Bunların evet dediğiniz gibi derdi Almanya'yı batıda değil doğuda savaşı başlatmaya zorlamak. Çünkü herkes Birinci Dünya Savaşı'nı unutmamış. İki cephede Almanya'nın savaşmayı tercih etmeyeceğini, cephelerden bir tanesini tercih edeceğini, bu noktada onları doğuya yönlendirmenin daha uygun olduğunu tabii kendi açılarından düşünüyorlar. Ribbentrop-Molotov anlaşması esasında Stalin'in bir nevi bu oyunu bozmak istemesi ve karşı hamle yapması. Esasen ilk tercih yine Hitler'le anlaşmak değil. Çünkü İngiliz ve Fransızlara 39'da gelin sizinle anlaşalım, Almanya'yı iki taraftan kıskacı alalım diye Moskova açık kapı bırakıyor. Fakat İngiliz ve Fransız delegasyonu bunlar bir delegasyon gönderiyorlar da bir askeri diplomatik grup bu bir ağır bir tekneyle Baltık Denizi'ni aşaraktan geliyorlar. Ve Moskova'ya vardıkları zaman da günler süren yolculuktan sonra bizim bir karar verme yetkimiz yok. Sizi dinlemeye geldik diyorlar. Moskova'daki halbuki askeri diplomatik ekip bir müzakere yapıp bir anlaşma isteğinde. Bunları şundan dolayı söylüyorum. Hitler Moskova ile bir anlaşma ihtimali olduğunu anladığı zaman Ribbentrop'u hemen uçağa bindiriyor, tam yetkiyle Moskova'ya gönderiyor. Onun da kendine göre tabii başka hesabı var. Demek ki burada bu Ribbentrop Molotov paktını dediğiniz gibi geçen ondan önceki 1-2 yılın gelişmeleri evet. içinde ele almak lazım. Yoksa izole ederek almak biraz bence yanlış olur. İki yıl bu anlaşma, bu arada şunu da ilave edeyim, Bolşevik liderleri açısından bu esasında pek kolay yutulan bir lokma değil. Hruşçov'un, Türkçe'de biz ona Kruçev diyoruz değil mi?
Kruçev'in
çok güzel anları var. Üç ciltlik İngilizce'de tam tercüme edilen. Sansürsüz yani bir sansürlü bir versiyonu vardır da döneminde şuna kaçırılan. Evet. Bu dediğim tam metin. Oğlumun editörlüğünde çok güzel iş yapmışlar. Onun orada kendisi de anlatıyor. Bizim için diyor zordu diyor bunu kabul etmek diyor. Biz nasıl anlatacağımızı da bilemedik diyor. Yani halka nasıl bunu izah edeceğimizi, diğer ülkelerdeki komünist partilere nasıl izah edeceğimizi, Dimitrov'tu, onun komünitenin şeyin başındaki Bulgar komünisti değil mi? Onun evet. da anılarında evet. vardır. Yani herkesin esasında bunu biraz zorlanarak kabul ettikleri bir nevi hani şeytanla el sıkışmak gibi gördükleri zor
bir dönem.
Hazm ettikleri bir lokma. Ama anlaşmanın tabii bazı pozitif sonuçları var. İşte o sayede, o anlaşma sayesinde esas savaş batıda başlıyor. Sovyetlere takribi 2 sene bu savaş vakit kazandırıyor. Yani hesaplanan o ve sınırı da geçici bir süre ileriye birkaç yüz kilometre ileriye Sovyetler Birliği çekmiş oluyor. Buradan tabii bazı diğer kazananlar da var.
Hocam onlara evet. Özür dilerek burada sözünüzü balla keseyim. Erdoğan'a da bir döneyim ve 7-8 dakikamız var ilk bölüm için. Sonra derinleşiriz diye söylüyorum. Ben sizin bu ana kadar anlattıklarınızdan şunu anladım. Bir, savaşın ne zaman başladığı dahil her şey aslında tartışılabilir dediği gibi. Habeşistan değil mi? 1935 iç savaş, İspanya 36 efendime söyleyeyim Mançurya meselesi çok daha yani bütün bunlar aslında bir savaşın aslında sürdüğünü başladığını gösteriyor. Stalin'de doğal olarak bir emperyalist paylaşım savaşı başladı ve bunlar eninde sonunda bize gelecekler endişesi içinde. Bu bağlamda Chamberlain'in vesairenin onların Fransa'nın adımları da bu kuşkuyu iyice arttırıyor. Ve sonuçta Polonya, Çekoslovakya, Romanya'daki gerici iktidarlar, Nazilerle el altından veya el üstünden işbirliği yapan iktidarların etkisini bir parça kırabilmek için de hattı mümkün olduğu kadar batıda kurmayı hedefliyor. Ve Molotov-Ribbentrop paktı belki de bu maksatla. Buraya kadar söylersin Erdoğan. Sonra ikinci bölümde de bu dönemi nasıl kullandı Stalin onu ben örneğin şahsım adına da merak ediyorum. Sadece öteleyerek şeyi hani 2 seneyi içeride nasıl hazırlıklar yaptı? Aymazlık var mıydı hakikaten? Ben bu anlaşmaları yaptım. Şunları da adımları da attım. Evet bu durmuştur artık biz kurtardık ana vatanı mı dedi. Onu belki ikinci bölümde konuşuruz. Sen sözlerini sana
ben
bırakayım.
Ben biraz nüansta doğrusu tamam. Senin konuşmandaki vurgunu güçlendirmek istiyorum. Yani evet Batı kamuoyu 1. Dünya Savaşı'ndaki o ağır faciaları hala aralarında dolaşan sakatları yüzleri gözleri bambaşka bir hale gelmiş olanları evet. işte tecavüzleri yıkımları falan hala yaşıyordu.
Evet.
Kamuoyunun böyle bir korkusu vardı. Yeter ki bizden uzak dursun. Ama ben İngiliz burjuvazisinin, Fransız burjuvazisinin, artı sağcılarının, artı işte muhafazakarların, radikaller, yani böyle davranmadıklarını esas evet. olarak Hitler'i desteklediklerini, Hitler'i yeter ki içeride ve yakın çevresindeki komünistlere tasfiye etsin, yeter ki Sovyetlere saldırsın, yeter ki bizi işte bu Sovyetlerin potansiyel genişleme veya yarattığı moral etkilen kurtarsın diye özellikle desteklediklerini ve dolayısıyla savaştaki sorumluluklarının en küçük bir şekilde mazeret kabul etmez bir şekilde belirginleştirilmesine ben şu anda yaşadığımız süreçte dahil olmak üzere her ne kadar burada çok açık bir şekilde Putin'in açık işgalci yayılmacı Ukrayna'nın haklarını reddeden bir pozisyonda olsa da önümüzdeki dönem dünyası açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
Anladım.
Yani savaşın başlamasında Sovyetlerin en küçük bir katkısı olmamıştır diye düşünüyorum. Eğer illaki katkı arayacaksak varlığı dünyanın bütün ülkelerinde
yani işçi hareketi. Yani Marx'ın söylediği Heyrullah hani komünizm hayaleti dolaşıyor dışında.
Yıkılabilirliği meselesi artı varlığı bütün Avrupa ülkelerinde işçi hareketine ve komünist partilere bir moral destek sağlıyor olmasının yarattığı razı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. 29 krizinin yarattığı deprem durumu daha da vahim hale getirmişti. Çünkü her ülkenin Keynesyen politikalarla durumu hafifletmek gibi, İngiltere gibi yani sömürgeleri olan ülkeler gibi şansı yoktu. Nitekim Doğu Avrupa ülkelerinde ciddi faşizan bir yükseliş söz konusuydu. Ve bu durum örneğin niçin Sovyet askerlerine izin verilmedi meselesinin de yorumu açısından ben önemsiyorum buradaki nüansı. Çünkü aslında Sovyetlerin hegemonyası korkusundan dolayı değil, aslında kendileri antikomünist, milliyetçi, sağcı, her türlü sendikal ve hak mücadelesine karşı diktatöryel rejimler kurdukları için zaten doğal bir şekilde Nazilerin, Mussolini'nin müttefikiydiler ve onunla bir işbirliği arıyorlardı. Artı aynı pozisyon aslında İngiltere ve Fransa'ya Sovyetlerin önerdiği çerçeve de savaşta Hitler'i boğalım diye değil, savaşalım ve aksine Hitler'i bu özgüvenini kıralım, savaş çıkartamasın. Dolayısıyla İngilizler, İngiliz sermayesi ve sağcılığı, Fransız sermayesi ve sağcılığı isteseydi kamuoylarındaki haklı savaş korkusunu Sovyetlerin önerisine pozitif yanıt vererek, eğer bir kötü yan varsa onu da gidererek, çünkü Sovyetler her halükarda yeter ki ittifak olsun, yeter ki Alman, Litvinov'da diyor ya, faşizm sadece içeride diktatörlük değil, aynı zamanda kaçınılmaz bir şekilde dışarıda savaştır. Dolayısıyla içeride palazlanmasına izin verirsek, özgüvenini kırmazsak savaş kaçınılmaz, yoksa savaşalım demiyorlar aslında. Bu açıdan da önemli. Bakın şu da önemli. Hani savaş nereden başladı, ne zaman başladı tartışmasında önemli bir parantez. İspanya'da cumhuriyetçiler kuşkusuz yanlarında komünistler var, troçkistler var, anarşistler var ama cumhuriyetçi yani burjuva bir demokrasi veya gerçek bir sosyal demokrasi inşa etmek üzere seçimle gelmiş hükümet Fransa tarafından bloke ediliyor. Sınırlar kapatılıyor, silah ihtiyacı karşılanmıyor. İngilizler gemileriyle engelliyor. Başka konular vesilesiyle tartıştık. İtalyan denizaltıları oraya giden malları bile bombalıyor. Gemileri bombalıyor, korsanlık yapıyor. Ve buna rağmen yani kendileri gibi aslında savaştan İspanya özgürlüğünde kurtaracak bir öneriye bile duvar örüyorlar. Tam tersine Franco'nun kendilerinden de ciddi sayıda vatandaş, uluslararası tugaylar olarak gitmiş insanların da ölümüne, sonraki facialara. Yani dolayısıyla buradan baktığımızda gerçekten yani Stalin'in Ribbentrop-Molotov anlaşmasını adeta kaçınılmaz kılan ama hocama katılıyorum. Sonuçta sağcılık her türlü durumu meşrulaştırır ama sol vicdan. Mesela bu anlaşmanın akabinde bırak sonraki dönemleri, bırakın Kruşçev'in anılarını, bizzat bu dönemde Avrupa'daki tüm komünist hareket paralize oldu. Demoralize oldu. Hızla komünist partiler oy kaybettiler. Sol sendikalar hızla güç kaybettiler. Dolayısıyla bu anlaşma reel politiker açıdan
büyük
meşhur,
maliyeti
ama
ağır
maliyeti
bir maliyeti
çok
olan.
Ağır. Sovyetlerin imajını yıkan Komünist Parti darma duman
ben
eden.
Yani Sovyetlerin savaş çıkarmaya niyetli olmadığını İspanya İç Savaşı'ndaki pasif tutumundan da çıkarmak mümkün. Evet. Yani oraya da bütün güçlerini yığmak yerine aslında bir anlamda geri çekildi. Değil mi? Yani savaş çıkarmaya niyetli olan bir Sovyetler Birliği profili hiçbir şeyde yok.
Gerçi şu hatayı yaptılar konumuz dışı. Örneğin İspanya'daki anarşist ve troşkist kitle örgütlerinin tasfiyesine, evet. O anlamda bir, evet, hata yaptılar. Evet. İspanya'nın iş dinamizmini çoğunca. Ama dediğin ama gibi orada bile aslında zorlamadılar,
evet, zorlamadılar süreci. Çünkü onun nereye varacağını biliyorlar. Evet. Yani ateşle oynayan taraf değildi. Sonradan göreceğiz, savaş sırasında da Yunanistan'da uyguladığı politikalar vesaireler hep aslında bir adım geriye çekilip sürekli statükoyu oluşturma ve, evet, onun içerisinde Sovyetlerin mutlaka bir aktör olarak var olmasını sağlama politikası. Evet. Ben öyle okuyorum. Hocam, özür dileyerek birinci bölüm bitmiş. Arkadaşlarımız uyardılar. Bir aramız var. Ondan sonra sözü size bırakacağım. Siz bizi doğrultursunuz ya da katkınızı yaparsınız. İngiltere'den bize bağlanan Doktor Harun Yılmaz eşliğinde 2. Dünya Savaşı'nın 75. yıl dönümünde savaş dönemine ait gerçekleri ve bugün mit haline gelen bazı ne diyelim durumların ayak üstüne oturtulması için bir sohbet yapıyoruz. İkinci yarıda biraz daha ilerlemiş olacağız 2. Dünya Savaşı yıllarında. Sizi saat başında tekrar bekliyoruz.